Ayrım 37.
Bütün Alevi kollarda olduğu gibi Kızılbaşlılık'ta da kuruma bir aracın öncülüğünde özel törenle girilir. Evli olan Can, cuma günü aracısıyla adağını sunar, tekkeye gelir. Ona Caferi mezhebinin kuralları öğretilir. Anadolu Alevileri 12 imamdan Cafer Sadık'a bağlıdır. Erkeğe er, kadına bacı aracılık eder. Abdest alınır. Kefen puç denen örtüye girilir. Bu ak örtü giyilirken el, ayak, göz, ağız, baş bunun gibi gövdenin öğeleri için özel bir yakarış okunur. Sonra dededen el alınır. Onay gelince Can'ın boynuna tığ bent denen özel bağ takılır. Bu kuruma bağlanmak anlamındadır. Bu Arap yazısında lam harfine benzediğinden la bende diye de anılır. Üzerine adak koyunun kanından birkaç damla sürülmüş olmalıdır. Bundan sonra kadın sağda, erkek solda olmak üzere öncüler aracılığıyla meydan eşiğine doğru yürünür. Bu sırada kadın sol, erkek sağ eliyle birbirinin baş parmaklarını, lam, L harfi, oluşturacak biçimde tutar. Gözler bağlı, yalın ayak, başlar açık, eşiğe gelinir. Önce bir yakarış okur, dilekte bulunur. Kadın, erkek, eşiği üç kez öperler. Eşiğe basmadan meydana girilir. Meydana girilince eller eskisi gibi tutulur, ayakta durulur, yere bakılır. Gözcüler meydan kapısını kapar, dışarı çıkarlar. Öncü, istekli canlar, kadın, erkek, eşler, sağ ayaklarının baş parmaklarını, sol ayaklarının baş parmaklarının üzerine koyarak dururlar. Daire durma. Öncü, eyvallah Muhammed Ali, Pirim Hacı Hünkar, Hacı Bektaş Veli, adlarıyla başlayan bir gülbank. Törende okunan özel yakarış çeker. Yezide, yalancıya, yatsıcıya karşın okunur. Bu tören bitince canlara, ey canlar ne gördünüz diye sorulur. Canlar da, er gördük meydana geldik karşılığı verirler. Canlar yaptıkları bütün kötülükleri açıklar, bağışlanmalarını isterler. Kendilerine kötülük edenleri de bağışladıklarını söylerler. Bu tören ayrıntılarla sürer, böylece kuruma girilmiş olur. Ayrıntıları burada vermenin gereği yoktur. Burada hepsi genel geçerlik taşımaz. Dedeye, öncüye, aracıya, tören kurallarına, tören düzenine göre ufak tefek değişikliklere uğrar. Değişmeyen yalnız daha önce anlatılan genel kurallardır. Kızılbaşlık'ta tekkeyi aydınlatan ışık, mum, kutsaldır. Tekkelerde mumları yakıp söndürmekle görevli kimseler vardır, çeracılar. Bunlar tören düzenleneceği gece mumları yakarlar. Tören bitince de söndürürler. Toplantılara yalnız evliler eşleriyle birlikte katılabilirler. Sünni kuruluşlarda kadınla erkeklerin birlikte bulunması, törene birlikte girmesi, dahası böyle toplu tören düzenleme kesinlikle yasaktır, suçtur. Kadın erkek eşitliği yoktur. Erkeğin, Adem'in, kaburga kemiğinden yaratıldığı söylenen, Kur'an'a göre erkeğin tarlası olan kadın aşağı bir aşamadadır. Erkekle eş düzeyde değildir. Yüzünü örter, ellerini, ağzını, saçını, başını göstermez, kapalı tutar. Oysa Kızılbaşlık'ta bunlar geçerli değildir. Bütün Alevi kuruluşlarda olduğu gibi. Temel olan kadın erkek eşitliğidir. Bu anlayışa katı bir tutumla karşı çıkan sünnilik, yukarıda adı geçen törenleri mum söndü biçiminde kadın ortaklığını yansıtan bir anlamda yorumlamış, Alevi kuruluşları çok yakışıksız bir eylemin uygulayıcısı diye nitelemiştir. İnanç katılığından, bilinçsiz bir kötüleme tutkusundan kaynaklanan bu suçlamanın gerçekliğe ufak bir ilgisi yoktur. Alevi kuruluşlarla ilgili bu tür suçlamaların çok eskiden beri sünnilerce yapıldığı, Şeyhülislam fetvalarına bile geçtiği bilinmektedir. Şeyhülislam Ebi Suud Efendi'nin İstanbul Üniversite Kütüphanesi ile Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Fetva Mecmuası diye kütüğe geçirilmiş yazmalarında Alevilerle ilgili yargılarını okumak yeterdi artar bile. Durum ondan önce de öyleydi. Simavnalı Şeyh Bedrettin'in asılması için fetva veren Mevlana Haydar Acemi'nin gerçekten bir acemi işi olan tutumu bir örnek niteliğindedir. Şeyh Bedrettin'in yapıtlarını okuduğumuzda o dönemin anlayışına göre bile asılmayı gerektiren bir suç bulamıyoruz. Bu alıntıyı gözü kapalı, inanç katılığından, sorunları yetersizce kavramadan verilen yargıların bir toplumda ne gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu göstermek için buraya geçirdik. Olaya tarih açısından bakıldığında Anadolu Alevilerinin, Bektaşiler, Kızılbaşlar, Asya'dan göçüp gelen, geleneklerini, benliklerini, alışkanlıklarını koruyan, su katılmamış Türk boyları oldukları anlaşılır. Anadolu Alevileri arasında sonradan Müslüman olmuş, din değiştirmiş, dönme, yabancı kökenli kimselerin bulunmadığı biliniyor. Oysa bu Türk topluluklarını kötüleyerek suçlayanların çoğunun koyu sünni tarikatlara bağlı oldukları görülür. Söz gelişi nakşibendilik, rifailik, kadirilik, halvetilik, zeynilik, şazelilik, nurculuk. Bunun gibi kuruluşların hep yabancı kökenli olduğu çok kısa bir araştırmayla aydınlığa kavuşur. Bu kuruluşların içinde bir tekinin bile kurucusu Türk değildir. Bu olay Anadolu tarihi bakımından ilginç bir araştırma konusudur. Olumsuz suçlamanın amacı da kaynağı da bellidir. Anadolu yazınında Bektaşilik, Kızılbaşlık etkeni. Bektaşi Kızılbaş geleneğinde şiirin önemli yeri vardır. Bu da insan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Kızılbaşlık için adama muhabbet, insanı sevme, nura muhabbet, ışığı sevme, deme muhabbet, içkiyi sevme, insan kanının arınmışlığını dile getirdiği inancı dolayısıyla üç temel ilkedir. Üçünde de temeli oluşturan sevgidir. Bu sevgiyi işleyenlerin başında Anadolu Türkçesini bir şiir dili yapan Yunus Emre gelmektedir. Halk şiirinin bir kesimini yaşatan Alevi Bektaşi Kızılbaş şiirinin odağını Ali'nin kişiliğinde konulaşan insan sevgisi oluşturur. Öte yandan Kerbela olayı halk diliyle ağıtın en duygulu örneklerini verir. Buruk bir acı niteliğinde derinleşir, yayılır. Kızılbaş diye nitelenen bu ozanlar arasında kul Himmet, kul Adil, kul Mazlum, kul Derviş, kul Hüseyin, fakir Edna, İsmail, Pir Ali, Pir Mehmet. Hepsinden ünlü Pir Sultan Abdal gibi adlar yüzyılların akışıyla Anadolu yaylalarına, kırsal kesimin en uzak bucaklarına değin yayılmıştır. Halkın benimsediği, tuttuğu, yaşattığı bu ozanlar topluluğunu sünni tarikatlarda bulma olanağı yoktur. Muhabbet kadimdir insan içinde. Zira can severiz canlar içinde. Kırklar meydanında, irfan içinde, muhibban ceminde güldür muhabbet. Cana can muhabbet etse erkandır. Erkandır muhabbet arzusu candır. Huri meclisine erse civandır. Rızanın yurdunda birdir muhabbet. Gel beri, gel beri iman edersen. Gelme hakkın değil güman edersen. Sırrın tercemandır beyan edersen. Bu hakkın içinde sırdır muhabbet. Bu her dem bahardır, bunda kış olmaz. Öter bülbülleri, dilleri durmaz. Kokusu tükenmez, hem rengi solmaz. Acep bağ var gül zardır muhabbet. Muhabbet edenler nasibin alır. Muhabbet ederse dert ehlin bulur. Serçeşme Muhammed Ali'den gelir. Dalgası durulmaz, göldür muhabbet. Kul Hümmet'in uzun bir şiirinden alınan bu bölümde, Kızılbaşlığın, dahası bütün Aleviliğin, sevgiden, söyleşmeden ne anladığı açıklığa kavuşmaktadır. Akıl, gel beri, gel beri, gir gönüle nazar eyle, görür göz işidir kulak, söyle dile nazar eyle. Baştır gövdeyi götüren, ayak menzile getiren, dürlü maslahat bitiren, iki ele nazar eyle. Sofiysen alıp satma, helalüne haram katma, yolun eğrisine sapma, doğru yola nazar eyle. İki elim kızıl kanda, çok günahlar vardır bende. Ya ilahi kerem sende, düşkün kula nazar eyle. Hatayı aydır yagani, viren Mevla alır canı. Evvel kendi kendin tanı, sonra ile nazar eyle. Hatayı İsmail Safefi, bu şiirinde insanı tanımanın, özünü anlamanın, önce kendini, sonra başkasını bilmenin önemini vurguluyor. Alevilik ile içerdiği kollarının halk kesiminde yayılmasını sağlayan olanakların en etkilisi halk şiiridir denebilir. Büyük illere, sünni tarikatların egemen olduğu yörelere pek girmeyen bu halk şiiri, Anadolu Türkçesinin de gelişip yayılmasında önemli bir öğedir. Malikilik. Malik bin Enes. Sünniliğin ana ilkelerini benimseyen bu mezhebin kurucusu Malik bin Enes, 712'de Medine'de doğdu. 795'te orada öldü. Kaynaklarda geçen adı Abdullah Malik bin Enes bin Ebi Amir'dir. İlk din bilgilerini amcasından edindikten sonra Rabia bin Ferruh'tan fıkıh, Nabi bin Nuaym'dan kıraat okumuştur. O dönemde en ünlü fıkıh bilginlerinin Medine'de düzenledikleri toplantılara katılmış, konuşmaları dinlemiş, fıkıh konularını içeren açıklamalardan yararlanmış, bir yandan da bu alandaki özel çalışmalarını sürdürmüştür. Malik bin Enes, fıkıhtan başka hadis, tefsir konularıyla da ilgilenmiş, türlü sorunlarla ilgili fetvalarında peygamberin yolunu, sünnetini izlemiştir. Malik, İslam hukukunda Medine okulu diye adlandırılan çığırın öncüsüdür. Bu çığır, Medine'de eski geleneksel Arap hukukunun İslam dini ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi temeline dayanır. Hukukla yaşam arasında dinden kaynaklanan bir bağlantının bulunduğu görüşünden yola çıkan bu öğretiye göre insan davranışlarını yönlendiren Kur'an yargıları, hadisler, sünnet olmalıdır. Al-Muvatta adlı yapıtında hukuk sorunlarını yeniden düzenlerken halkın benimsediği geleneksel kuralları göz önünde bulundurmuş, peygamber ile dört halife döneminden beri Medine halkının uyduğu icma yönetimini, başkalarının görüşlerini alma, kıyası, usa vurma işlemiş, hukuk sorunlarının açıklanışında bu iki yönteme başvurmanın yararını göstermiştir. Malik'e göre insanın imanı ile eylemleri arasında bağlantı vardır. İman yalnız bir kavram, bir soyut inanç anlamını içermez. İnanan kimsenin eylemlerinde de imanına uyması, onu kılavuz edinmesi gerekir. İslam dininde imanı başka, davranışı başka olmak gibi bir durum yoktur. Kişinin imanı eylemlerine yansır. Öte yandan insan kendi eylemlerinin yaratıcısı değildir. Yazgı vardır. Tanrı engin bilgisiyle insanın ne yapacağını önceden bilir. Yazgı bu tanrısal bilmenin açıklanışıdır. Kişi Tanrı öyle buyurduğundan dolayı eylemde bulunmaz. Hangi tür eylemde bulunacağını Tanrı önceden bildiği, bunu yazgıya dönüştürdüğü için öyle davranır. Suçun niteliği kişiyi dinsiz saymaya yetmez. Mümin büyük bir suç işleyebilir. Bu durumda doğruluktan ayrılmış olur. İmansız sayılmaz. İmana aykırı davranır. Ancak imana aykırı davranmak, imanla eylem arasındaki bağlantının ortadan kalkması değil, belli bir süre için gevşemesidir. Tanrı böyle davranan bir kimseyi dilerse bağışlar, dilerse cezalandırır. Malik, Tanrı'nın görünüş alanına çıkamayacağını söyleyenlere karşı çıkarak, dilediği kimseye görünebileceğini ileri sürer. Bu konuda Kur'an'dan örnekler getirir. Tur-i Sina'da Musa'ya göründüğünü, ahirette bütün müminlere görüneceğini söyler. Ona göre Tanrı görünmez demek doğru değildir. Görünüp görünmemek Tanrı'nın istencine bağlıdır. Bunu da insan bilemez. İmamlık konusunda Malik Kureyş kabilesini tutmuştur. İmamın ancak o kabileden gelen bir kimse olabileceği görüşünü savunmuştur. Bu konuda imam Kureyşliler arasından seçilmelidir, anlamın içeren hadise bağlanmıştır. Ona göre bütün Müslümanların Kureyş kabilesinden seçilecek bir imamı tanımaları gerekir. Bunun karşıtı Müslümanlar arasında çekişmelere, bölünmelere yol açacağından doğru değildir. Malik'in kurduğu Maliki mezhebi Mısır, Nişabur, Endülüs, Horasan, Kuzey Afrika'da yayılmış, Hicaz'da yandaşlar bulmuştur. Yapıtları Kitab-ul Muvatta, Kitab-ul Sünen, Kitab-ul Menasık, Kitab-ul Mücaleşe. Maliki mezhebinin ele aldığı sorunlar da Kur'an ile hadisten kaynaklanır. Ancak sorunlara getirilen çözüm yolu, olaylara bakış açısı biraz değiştirir. Bu değişiklik bize göre onun yetiştiği toplumdan, edindiği geleneksel verilerden kaynaklanmaktadır. Özellikle köpeğin içtiği sudan abdest alınması, buna karşın Şafii mezhebinin kadına dokunan erkeğin yeniden abdest alması gibi çok karşıt tutumlarını açıklamak kolay değildir. Köpeğin içtiği su ile kadının giysisine değen, dokunan erkeğin durumu olsa olsa bir takım İslam öncesi geleneklerin inanç biçimine dönüşmesiyle açıklanabilir. Bu konu başka nitelikte bir çalışmayı gerektirmektedir. Maturidilik. Ebu Mansur Maturidi. Maturidi Semerkant'ta doğdu, 944'te orada öldü. Gerçek adı Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud'dur. Doğduğu ilçenin adından dolayı Maturidi diye anılmıştır. Fıkıh, kelam, tefsir, hadis, Kur'an öğrenimi gördü. Bir süre İslam ülkelerinde dolaştı. Basra'ya giderek orada toplanan bilginlerle tanıştı, konuşmalarını dinledi. İslam mezheplerinin yörelerine göre uygulanış biçimlerini inceledi. Maturidi fıkıh konusunda Ebu Hanife'nin görüşlerini benimsemiş, tanrısal nitelikleri yorumlamada kendine özgü bir düşünce ortaya atmıştır. Ona göre bilimin Kur'an ile hadisler olmak üzere iki kaynağı vardır. Bu iki kaynağın ilkeleriyle bağdaşmayan, onlara ters düşen bir nesnenin gerçekliğinden söz edilemez. İnsan bütün eylemlerinde peygamberin yolundan gitmeli. Onun koyduğu ilkelere uymalıdır. İslam dininin temelini oluşturan iman bunu gerektirir. Ancak iman bir kavram değil, insan eylemlerini yönlendiren kural niteliğindedir. Bu nedenle iman-eylem bağlantısı bütün davranışlarda kılavuz öğedir. Maturidi'nin üzerinde durduğu temel sorunlardan biri de Tanrı ile nitelikleridir. Ona göre Tanrı yaratıcıdır. Yaratıcılık ise iş görmedir, ortaya koymadır, yapmadır. Tanrısal bir nitelik olan yaratıcılık, yaratma eyleminden öncedir. Yaratma eylemi yaratıcılığın ürünüdür. Bu nedenle eylemi gerçekleştiren eylemden öncedir. Tanrısal nitelikler Tanrı özüyle özdeş değilse de ondan ayrı da değildir. Söz gelişi bir nesnenin rengi o nesnenin özü olamaz. Ancak o nesneden ayrı bir varlık da sayılmaz. Öte yandan tanrısal nitelikler tanrısal özle birlikte bulunur. Biri önce öteki sonra değildir. Tanrı sözü, kelam olan Kur'an'da öyledir. Tanrısal bir nitelik taşır. Maturidi'ye göre öncelik, sonralık, zaman ve uzay ile ilgilidir. Oysa tanrısal öz için zaman, uzay bağlantısı düşünülemez. İnsan tikel istenci olan, ona göre davranan bir varlıktır, yaratılmıştır. Gövde ile tinden kurulu bir bütündür. Gövde geçicidir, yok olacaktır. Tin ise ölümsüzdür. Bu özelliği tanrısal niteliğinden kaynaklanır. Ancak tanrısal öz de özdeş değildir. O da yaratılmıştır. İnsan gücünü tinden alır. Buna karşın güçle eylem birliktedir. Varoluş bakımından biri önce öteki sonra değildir. İnsan ancak gücünün yettiğinden sorumludur. Bunun karşıtı tanrısal töze yaraşmaz. Bunda insan eyleme geçmede bağımsız değildir. Onun yaptığı Tanrı'nın yaptığıdır. Bu durumu göz önünde bulundurarak insan kendi gücünü aşan bir eylemin gerçekleştiricisi olabilir diye düşünmek doğru değildir. Tanrı insan varlığında kendi istencini egemen kıldığından ona verdiği güçle bağdaşmayan bir eylemi de istemez. İman konusunda Maturidi dille gönül birliğinin gerektiği kanısındadır. Dilin söylediğini gönül onaylamalı, ikisi arasında uyumdan kaynaklanan bir bütünlük olmalıdır. Bu nedenle dıştan başka, içten başka olmak iman ile bağdaşmaz. Doğruluk dille gönül birliğinden doğan bir uyumdur. Söz gelişi bir yoksula yapılan yardımda görünüşte istekli, gönülde isteksiz olmak imana aykırıdır. Böyle bir eylem Tanrı katında iyi sayılmaz. İnsanın yaşaması için gerekli besinleri sağlayan Tanrı'dır. Ancak Tanrı geçimi sağlayıcı, yaşamın gereksediğini vericidir, Rezzak. Bu nedenle haram, yasak, olarak nitelenen bir nesne de insan için besin, rızık olabilir. Kur'an'ın bildirdiğine göre Tanrı bütün yaratıkların geçimini de sağlamış, onlar için gerekli besinleri de vermiştir. Maturidi, Tanrı'ya inanmada insan usunu yükümlü görür. Ona göre inanmak usun kaçınılmaz görevidir ve gereklidir. Vacip. Tanrı insana us vermiş, bütün eylemlerinde usu kılavuz edinmesinin gereğini bildirmiştir. Bu durum Tanrı'nın bilgelikle, hikmet, davranan yüce bir varlık oluşundan kaynaklanır. Tanrısal eylemler Tanrı'nın bilgeliği gereğidir. Çünkü Tanrı bilgedir, hakim, bilgindir, alim. Kadın konusunda Maturidi erkeğin üstünlüğüne inanır. Kadından peygamber olamayacağı görüşünü savunur. Toplum sorunlarının çözümünde de Kur'an'la hadislerden başka kaynak tanımaz. Şu yapıtları vardır. Kitab-ı Tavilül Kur'an, Kitab-ı Cedel, Kitab-ı Tevhid. Melahide. İran batıniliğinin kollarından biri sanılmaktadır. Bu mezhebin hangi yılda kurulduğu bilinmiyorsa da ona bir kurum düzeni verenin Ebu Tahir Sa'i adlı birisi olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. Bu kuruluş, Abbasi devletinin yarattığı yoksulluk, geçim sıkıntısı gibi durumların aşırılığa vardığı bir dönemde ortaya çıktı. Büyük bir halk topluluğu oluşturdu. Özellikle yoksul, topraksız, boğaz tokluluğuna çalışan kimselerin ilgi gösterdiği melahide topluluğu yönetimi yıkmak için ayaklanma girişimlerinde bulundu. Abbasilere korkulu günler geçirtti. Suriye'de yönetimi elinde bulunduran Selçuk Atabey'in 1113'te ölmesi üzerine aralarında birçok Türkmeni de katıldığı Melahide yanlıları Lübnan dağlarında Sarp kaleleri ele geçirdiler. Asya'ya, İran'a, Horasan'a çağrıcılar, dahiler göndererek pek çok yandaş topladılar. Haçlılarla anlaştılar. Araplara karşı direndiler, onları korkuttular. Bu topluluğu Moğollar, özellikle Hullag'ı ortadan kaldırabildi. Ancak inançları gizli olarak yüzyıllar boyunca İran, Türkistan, Irak, Suriye dolaylarında yayıldı. Melahide, görünüşte bir mezhep olarak ortaya çıktı. Ona tarikat diyenler varsa da benimsediği inançlar bir mezhep niteliği taşımaktadır. Batıni'nin bütün ülkelerini uygulamaya çalışır. Karamita gibi bu kuruluş da güneş doğup battığında yakarır, yere kapanır. Bütün mal ortaklığını, varlıklı, yoksul eşitliğini, iyiliğin gereksizliğini, dahası bir soygunculuk olduğunu ileri sürer. Melahide'ye göre kadın erkek eşittir. Bir erkeğin kadını denetimi, egemenliği altına almaya yetkisi yoktur. İslamlığın getirdiği evlenme biçimi kadının özgürlüğünü ortadan kaldırmış, onu alınıp satılır bir nesne durumuna düşürmüştür. Kadın kendi istenciyle ortak olabilir. Doğal yaşamda iyilik, erkeğin kadın üzerinde egemenliği diye bir durum yoktur. Varlıklının malı yoksula dağıtılmalıdır. Melahide'nin İslam ülkelerinde genellikle yoksul kesimde ilgiyle karşılanmasının, tutunmasının, hızla yayılmasının nedeni de iyilik konusunu ortaya attığı düşüncelerdir. Oğuz Türklerinin bir süre bu Melahide inançlarını benimsedikleri, öteki Türk boyları arasında yaymaya çalıştıkları da bilinmektedir. Suriye Türkmenleri arasında bu mezhebin benimsenmesini sağlayan Türk yöneticileridir. Mutezile Vasil bin Ata. Mutezile mezhebinin kurucusu Vasil bin Ata 699'da Medine'de doğdu, 748'de orada öldü. Gerçek adı Ebu Huzeyfe Gazzal Vasil bin Ata'dır. Önce Medine'de, sonra Basra'da öğrenim gördü. Çağının ünlü bilginlerinden Hasan Basri'nin öğrencisi oldu. İslam diniyle ilgili bilgileri edindikten sonra Anadolu Yunan felsefesi üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle Platon, Aristoteles, Demokritos, Epikurus, Platinos gibi bilginlerin o dönemde bilinen yazılarını inceledi. 728'de din ile felsefe sorunlarının inan değil usta açıklanabileceği görüşünü ortaya atınca öğretmeni Hasan Basri ile anlaşmazlığa düştü. Bunun üzerine öğretmeni, F-52 büyüktür. Vasil bin Ata bizden ayrıldı, dedi. Burada geçen itizal, ayrılma sözcüğünden ayrılan anlamında mutezile kavramı doğdu. Bir düşünce akımının adı oldu. Ehl-i sünnet anlayışına göre yaratılmış bir varlık olan insanın görevi, tanrısal evrende önceden belirlenmiştir. Düşünce çığırları bu belirli alanın içinde kalma gereğindedir. Bunun dışına çıkmak suçtur. İnsan arayan değil, yazgı ile kendisine verileni yerine getiren bir varlıktır. Vasil bin Ata, bu anlayışa karşı çıkarak insan usunun önemini vurgular. Ona göre İslam dininin üzerinde durduğu bütün sorunlara us ışığında çözüm aramak gerekir. Söz gelişi, İslam bilginleri Tanrı'nın özüyle niteliğinin özdeş olduğunu ileri sürerler.